8. ayrım. Ölüm gemisi. Traven. Sayfa 84. 18. bölüm. Çöktüm rıhtım duvarına, attım oltamı denize bekliyorum, tek balık vurmuyor. Dün akşam bir Hollanda teknesi de yemek yemiş, artan sucukları saklamıştım. Yem diye bu sucuk parçalarını takmıştım iğneye. Sahi bu yabancı teknelerden zıkkımlanmak pek kibar bir iş değil. O teknenin işçileriyle birlikte oturamazsın sofraya. İşsiz işçiye, işi olan işçi bir böbürlenir, bir böbürlenir ki sormayın. Zaten işçinin en büyük düşmanı gene işçidir. Serseriler, beleşçiler sizi. Zilliyi kıracak başka yer bulamadınız mı? Gene bizim tekneyi göze kestirdiniz ha? Ama yalnız iki kişi gelsin, fazla istemez. Kim temizler pisliğinizi sonra? Yemek yenen yere sokmazlardı bizi, kapıda beklerdik. İşçi kardeşlerimiz artıklarını bir çinko kaba dökerlerdi. Ağızdan çıkmış artıklar bile vardı kimi zaman. Bu çinko kabı uzatırlar bize, biz de oracıkta yani bir kenara büzülüp yerde oturarak yerdik bu artıkları. Ben akıllanmıştım. Kaşığımı yanımda taşırdım. Zaten kaşık isteyecek olsanız veren kim? Bal çanağın içine ye elinle derlerdi. Kimi teknelerde şaka olsun diye kaşığı atarlardı. Ama öyle bir atarlardı ki yemeğin içine düşerdi. Gülmekten katılırdı pezevenkler. Yes sir. Bu türlü davranan işçilere fena demeye dilim varmıyor. Kimi teknelerin işçileri bizi hiç almazlardı içeri, kovarlardı. Kimisi de gözümüzün önünde canım yemekleri, ekmekleri denize dökerdi. Bizi kızdırma hoşlarına giderdi. Ama günün birinde bir de bakarsın ki o işçilerden birine yol verilmiş, düşmüş aramıza. Haydi bakalım, o da bizimle zıkkımlanmaya gelmiyor mu? İşte o zaman anlardı Hanya'yı, Konya'yı. Hepsi böyle değildi elbet. İstemeden para verenleri de gördüm. Kutu kutu konserveler mi dersiniz, pastalar mı, pudingler mi, kahve, çay mı, neler vermediler. Bir seferinde tam 12 tane piliç verdiydi bir ahçıda. Ancak ikisini yiyip onunu denize atmıştım. Atmayıp da ne halt edecektim, cebimde buzdolabı olmadığına göre. Yiyebildiğin kadarını yer, üst tarafına atarsın. Bizim gibiler varını yoğunu yanında ya da içinde taşır. Böyle benim gibi demirli kalırsan İspanya, Afrika, Mısır, Hindistan, Çin, Avustralya ya da Kuzey Amerika limanlarında bir sürü insan tanır, ölmeden suyun üstünde durabilmek için bir sürü yollar öğrenirsin. İşçinin işçiye ettiği korkunçtur. Hiç kimse başka bir insanı işçinin soğukkanlılığıyla aç bırakamaz. Hele yurttaşı olduğunu sezerse daha da yezitçe davranır. Ben Amerikalı olarak Amerikan teknelerinden kovulurdum. Oysa Alman olarak Fransız teknelerinde karnım doyardı. Hem de en iyi yemeklerini verirlerdi. Barcelona'da geldiydi başıma. Sabah kahvaltılarına bile çağırmışlardı beni. En merhametsizleri Almanlardır. Onlar yabancı bir limana girer girmez gemiye çıkmak yasaktır diye koskoca bir levha asarlar bordaya. Bu hem kendi dillerinde hem de bulundukları ülkenin dillerinde yazılmıştır. Yes sir. Bir gün biri bir haber uçurmuştu. Sözde Marsilya'da bir sürü Amerikan bandıralı tekne yola çıkamıyormuş, işçisi yok diye. Bir gaz teknesiyle kapağı Marsilya'ya atmıştım ama dediğim gibi fos çıkmıştı haber. Amerikan teknesi yoktu Marsilya'da, öteki teknelerde işçi aramıyordular. Umutla gelmiştim Marsilya'ya. Boşa çıkınca umutlarım pek üzülmüş, yan sokaklara dalmıştım. Pis pis düşünüyordum, cebimde meteliğim yoktu. Belki bir tanıdık görür yardım eder bana diye bir gemici meyhanesine dalmıştım. Şöyle yanıma yöreme bakınırken garson kız yanıma gelmiş, ne içeceğimi sormuştu. Param yok, birine bakıyorum demiştim. Neredesiniz demişti. Almanım demiştim. Oturun, ben şimdi size yiyecek bir şeyler getiririm. Param yok, ödeyemem bayan. Ödemeyin ne çıkar, ben şimdi size para da bulurum. Bir tuzak sanıp sıvışacaktım az daha. Ama yemeğimi yemiş bir şişe şarabı indirmek üzereydim mideye. Kız birdenbire yüksek sesle Baylar, burada işsiz bir Alman denizci var, parası da yok. Yardım etmek istemez misiniz ona demez mi? Bayılacak gibi olmuştum. İşte demiştim, tuzak bu. Herifler şimdi çullanacak üstüme, dersimi verecekler benim. Ama korktuğuma uğramadım. Meyhanedekilerin hepsi susup dönüp bana baktılardı. Sonra biri ayağa kalkıp yanıma geldi. Şerefine Alman dedi, bardağını kaldırdı. Alman domuzu bile demediydi herif. Kızcağız eline bir tabak alıp masa masa dolaşmaya başladıydı. 17 frank 60 santim topladı, getirdi, verdiydi bana. Yemeğin parasını ödemiş, gene o gaz teknesiyle Barcelona'ya dönerken de cebimde birkaç frank kalmıştı. İnsanların birbirlerine diş bilediklerini ummuyorum. Didiniliyor, uğraşılıyor, böyle bir düşmanlık yaratılsın diye. İnsanlar köpeklerden daha akıllıdır sanırız. Yanılıyoruz. Kolay kolay saldırmaz bir köpek başka bir köpeğe, değil mi? Gel gelelim, insanları birbirine saldırtmak işten bile değildir. Tut de yalnız yeter. Çılgınlar gibi saldırırlar birbirlerinin gırtlaklarına. Hay canına yandığımın, bir tek pisi vurmuyor oltaya. Bitecek bizim yem. Ama tabii balık tutarken dalgaya düşer, aklın başka yerde olursa hava alırsın benim gibi. Tutabilsem birkaç tane gidip bir yerde bir ateş yakacak, değnekten bir şişe geçirip balıkları öyle kızartacaktım. Yağda kızartmak istemiyordum. Biraz değişiklik olsun istiyordum. Gene yemin yarısını aşırıp tüymüş Yezid. Kaç saattir oturuyorum şu duvarın üstünde, en azından 3 saat. Ama balık tutmak sinirleri yatıştırırmış. Kişi vaktini boşuna harcamadığını bilir. Balık tutarken gerekli bir iş gördüğümüzü sanırız. Öyle ya, kendi tuttuğum balıkları yiyeceğim, gidip başkalarından çorba dilenmeyeceğim. Yani ben de kendi çapımda yararlı oluyorum belediyeye. Yıllık istatistiklerde bir tabak çorbanın kâr edildiği görülecek. Ama diyeceksiniz ki o istatistiğin kârhanesini tutmak dökülen çorbalardan daha pahalıya çıkmıştır, o başka. Satabilirdim de tuttuğum balıkları. 2 peseta edecek kadar balık tutabilsem o parayla 2 gece yatak yüzü görebilirdim. Merhaba dostum. Sonunda verdin yakayı hele ha. Sendin yemleri yiyen belli. Yarım kilo var mısın? Sanmam. 350 gram filan. Boşuna çabalama canım, balık çekti bugün, bilirim bu çabalamayı. Yakayı ele verdiğim günler ben de az mı çabalamıştım? Su öylesine güzel, güneş de öylesine sıcak ki beni de burada bir tek polis daha sorguya çekmiş değil hani. Bilirim ne demek olduğunu yakalanmanın. Hem sonra 350 gram pek önemli değil. Bari 1 kilo olsaydın. Sen yakalanmakla iyilik de ettin, boş yere oturmadığımı gösterdin bana. Tek sevdiğim şey özgürlük. Tok olmaktan daha çok severim özgürlüğü. Hem sonra bu gülen güneşle bu maviş deniz senin gibi bir İspanyol balığına yakışır. Çek arabanı, dizilmeyeceksin kurşuna, fırla git, sevin yaşadığına, selam götür sevgiline benden. Ama gözünü aç, yakalanma başkasının oltasına. Hey, nasıl da zıplayarak yüzüyor, gülüyor da kafir. Oturduğum yerden duyuyorum kahkahasını. Selam götürsünmüş sevgilisine, ananı avradını. Siz de balıkçıyım diye mi geçiniyorsunuz? Bir gümrük memuru arkamda durmuş, gülerek söylüyordu bunları. Zararı yok, daha bir sürü vardır denize dedim. Oltama yeniden yem taktım. Evet ama bu iyi bir parçaydı dedi. Tabii bütün yemlerimi o yedi köpeğolusu. Denize atacak olduktan sonra ne demeye tutarsınız balık? Hiç canım bugün ne yaptın derlerse balık tuttum demek için. Fena değil, hayırlı işler öyleyse. Gülerek ayrıldı yanımdan. Felsefe yapmak olduğunu bilseler balık tutmanın. Bilen vardır ama az kişi bilir bunu. Elimize bir şeyler geçsin için mi yaşarız? Hayır. Bir şeylere başvurmak, istekleri olmak, bir çeşitli oyun oynamak için yaşarız. Hoppala, biri daha yedi zokayı. Bak deminkini salıvermeseydim şimdi 2 tane olurdular. Benim de karnım doyardı işte. Ben sınıf ayrılığı gözetenlerden değilim. Bırakmasaydım deminkini. Haydi neyse ama bunu... alıklığından ötürü öldüremem ya. Oysa alıklık her yerde, her zaman ölümü hak eder. Ama yaşadığımız şu günlerde kölelikle cezalandırılıyor alıklık, o da başka. Bilsem ki senin gibi daha 3 tane tutabileceğim, o zaman bırakmaz, öldürürdüm seni dostum. Bilsen canım nasıl balık çekiyor, acırsın bana. Gel gelelim, öyle de güzel, öyle de canlısın ki kıyamıyor insan. Haydi haydi sen de git, açıl denizlere, fırla. Ne derlerse desinler, en büyük mutluluk özgür olmak. Tokalaşmaya mı geliyorsunuz hepiniz be? İşte bir tane daha tuttum. Bırakacağıma güveniyorlar da ondan tutuluyorlar kafirler. Şimdi şu son tuttuğumu koyuvermesem biliyorum hava alırım, zor yakalarım bir tane daha. Tek başına işime yaramazsın. Senin için gidip ateş yakmaya değmez be. Tabiat acaba kaç yıl uğraştı seni bu güzel hale getirebilmek için? 6 yıl mı? Belki de 7 yıl uğraşmıştır. Sonra ben bir saniyede yok edivereyim bu güzelliği, öyle mi? Yağma mı var? Çek arabanı, çek. Sen de ötekilerin yanına git. Sevin yaşadığına. Sev mavi denizi, dostlarını da sev. Kuyruğunu sallaya sallaya dalıyor derinlere. Belli küçük bey, biliyorsun özgürlüğün ne demek olduğunu, iyi ya. Değerini de anla, sevin, mutlu ol bakalım. Allah Allah, peki ya bu gelen ne? Bu ne biçim tekne böyle? Demir almak üzere ama niyeti de pek yok gibi. Kendini zorla sürüklüyor, ha gayretliyor, davranamıyor. Rıhtıma sürtünecek neredeyse. Yola çıkmak istemiyor belli, canım sudan korkuyor zavallıcık. Gülmeyin, sudan korkan tekneler vardır. Yes sir, anlamak bilmek istemezler ki, teknelerin de kendilerine göre kişilikleri vardır. İnsanlar gibidir teknelerde, sinirli olabilirler, günü gününe uymayabilir. Görür görmez anlamıştım. Bu ihtiyar teyze de kişiliği olan bir tekneydi. Pek şakaya gelir yönü yoktu bu teyzenin. 19. bölüm. Sayısız teknelerde çalıştım. Tanrı tanığımdır. Thomas'la binlerce gemi gördüm şimdiye dek. Ama bu tekneye yakından uzaktan benzeyenini yemin ederim ki görmedim daha. Matrak geçilsin diye mi yapılmıştı bu tekne? Bütününe bir göz at yeter. Olmaz böyle şey dersin. Suyun üstünde nasıl durabiliyor diye şaşıyorum. Çölde develerle boy ölçüşebilir, yük taşıyabilir orada. Ama denizde? Hayır hayır, olamaz. Biçimi yüzyılımıza uymuyor ama orta çağa da uymuyor. Bu tekneyi herhangi bir devrin gemi yapısına yerleştirmeye kalkışmak boşuna bir çaba olurdu. Yorikke adını taşıyordu burnunda. Silinmiş, incelmiş, güçlükle okunabiliyordu atı. Utanıyormuş gibiydi bu addan. Belki de onun için güçlükle okunabiliyordu. Denizcilik tüzüklerine göre kıçta bağlama limanının yazılı olması gerekirdi. Gene utanıyor olmalıydı, ele vermek istemiyordu yurdunu. Milliyetini de büyük bir titizlikle gizli tutuyordu. Anlaşılan pasaportu pek temiz olmamalı. Çünkü bayrak direğindeki bayrağına bayrak demek için 1000 tanık ister. Niyete bağlı, ne renk dersen de öylesine solmuş rengi bayrağının. Üstelik de salkım saçak olmuş. Sanki son 4000 yıl içinde savaşan gemilerin önünde dalgalanmaktan bu hale gelmiş. Boyacı olduğuma göre size bu teyzenin rengini söyleyebilirim, değil mi? Ne gezer? Dur bakayım. Belki bir vakitler ama düşünemeyeceğiniz kadar geçmişte, evet belki bir vakitler aktı giysisi apak, yeni doğmuş bir çocuğun arınmışlığı gibi. Ama bu dediğim gün çok çok geride kalmış. Hazreti İbrahim'le Sara'nın evlendiği günlerde filan. Güverteyi koruyan parmaklıklar bir ara yeşilmiş yanılmıyorsam. Bu dediğim de çok eskiden olmalı. Çünkü her yeni boya alttaki eski boya temizlenmeden sürülmüş. Yüzlerce, binlerce kez sürülen bu boya parmaklıkları kalınlaştırmış, tombul tombul yapmış. İnsan üşenmese teker teker kazısa bu boyaları, her boyanın hangi yüzyılda sürüldüğünü çıkarır ortaya. Yanıldığımı yüzüme vurmamak için Yorikke'nin dışını değil iç boyalarını incelemek gerekir. Ne de olsa dışını taze, canlı göstermek çabasıyla arada bir güzellik enstitüsüne yollamışlar kızı. Ama teknenin iç boyalarını incelemeye kalkışırsak, Babil kralı Nabukadnezar'ın törenlerinin yapıldığı, o büyük salonların da ne renkli olduğu çıkar ortaya hiç değilse. Çünkü o salonların ne renkli olduğu daha bilinmiyor. Bunu ne türlü merak edip dertlendiğimizde herkesçe bilinir. Yorik yerin etekliği ağlanacak durumda. İşçiler önce yağlı bayağı bir bolşevik kırmızısını denemişler. Yer yer belli oluyor bu kızıllık. Ama sonra donatan ya da kaptan sevmemiş bu kırmızıyı, soylu bir mavi geçmişler üstünden. Kazımamışlar alttaki boyayı. Ver yansın etmişler maviyi üstüne. Boya boyadır demişler. Hem sonra deniz suyuna bolşevik kırmızısıymış, özgürlük yeşiliymiş vız gelir. İstimlerle dalgalar yiyecek bir şey ararlar. Boya bulamazlarsa tekneyi kemirirler. El değiştirince tekne bu kez yeni patron kara renkli gemiler güzeldir demiş. Hem sigortanın daha da iyi boyar gözüne ver yansın etmişler kara sürmüşler tekneye. Masrafı göze alıp kimse alttaki boyayı kazımadığı için alacalı bulacalı bir giysisi olmuş zavallı yörükyenin. Nereden baksanız bu bir şey teknesi. Yok acele etmeyeyim. Günahına girmek istemem teyzenin. Belki bir deniz kurdu sayılırım. İyi koku alır burnum. Ama gene de neme gerek. İşte böyle. İlk gördüğümde Yorike'yi elimden oltayı kaçıracaktım. Öyle ürkmüştüm. Ne halt etsin zavallı boyacı. Gemi limanda yatar karaya çıkarmazlar adamları. Pintiliklerinden tabii. İzin vermeyince de boş oturmak olmaz. Al fırçayı boya bakalım. Fırçanın ucunda bir kıl kaldıkça boya teknesinde de kurumuş bile olsa parmak kadar boya bulundukça boyarsın dostum. Durmadan, dinlenmeden, gık demeden hababama boyarsın. Kolay iş de değildir hani. Çoğu vakit belinden asılı boyamak zorundasındır ya da daracık gene iplere bağlı iskeleler sarkıtırlar yandan. Tam o sırada bir dalga ya da bir sarsıntı tepe takla eder adamı. Can pazarı bu. Boyayı kim düşünür o ara? Gene de kurtarmıştır boya tenekesiyle fırçasını. Tenke ipe takılmış boyacı da tam zamanında yakalayabilmiştir halatı. Gel gelelim boyayı sormayın. Nasıl da süzülüp akmıştır aşağılara dek. Yorikye'nin boya denemelerinin yanı sıra son 10 yıl içinde denizi boylamadan canını kurtaran boyacıların da sayısını görebilirdiniz. Dökülen bu boya izlerini kapatmak kimin aklından geçer? Zaten boyanacak değil miydi? Ha sürülmüş ha boydan boya dökülmüş. İkisi aynı kapıya çıkar. Kim öder paraları sonra? Dökülen boyanın yarısı nasıl olsa denizi boylamıştır. Öteki yarısının yarısı da boyacının pantolonunda kalmıştır. Yetmez mi bunca zarar? Pantolonu da ne demeye dökülür sanki? Döküle döküle pantolon kazık gibi olur. Bıraktığın yerde öyle kendi kendine durur devrilmeden. Ama iş bununla da bitmez. Kaptanla tartışma başlar. Boya senden değerlidir. Neden kendini kolladın da boyayı kollamadın derler adama. İşçiden çok ne var? Sürüyü de sokaktan toplayabilir gemi işçisini ama boya öyle mi ya? Boya parayla alınır ulan. Gene mi masrafa boya geçireceğiz? Aklını başına topla hergele. Bir daha istemem böyle şey. Bu tartışmalar yakası açılmadık küfürlerle sona erer. Çoğu zaman canına tak eder işçinin, alır son haftalığını, sırtlar torbasını, çeker fertiği tekneden. Giderken de neler neler dilemez tekneye, orasında siz bulun artık. Deliler kılıklarından anlaşılır kimi zaman. Arttıkça delilikleri, giyinişleri de gülünçleşir. Yorikye'yi sağlam aklı başında gemilerin yanında sayamazdı, böyle bir belirti göremiyordum onda. Benzetmeye kalkışsaydım Yorikye'yi onlara, yedi denize açılmış öteki teknelerin hepsi gücenirdi bana. Dış görünüşü Yorikye'nin iç dünyasının aynasıydı biliyorum bunu. Onun için şüpheleniyordum. Yalnız giyimine, yalnız rengine bakarak da söylemiyorum. Teknenin ne mal olduğunu anlıyordum görebildiğim kadarından. Biliyordum ayarının bozuk olduğunu. Şu ince dal gibi şeyler sözde vinç direkleri. Vay babam vay, havada sallanıyorlar sersem sersem. Bacanın altından yukarıya bir silah atılsa, tabanca kurşunu bile olsa, yukarıdaki deliği bulup çıkamaz dışarı. Ama duman denilen nesne kıvrıla kıvrıla kendine bir yol bulur. Tütmeseydi bacası, Yorikye kımıldayamazdı yerinden biliyorum. Gel gelelim bacasından tütmüyordu. Yorik ya başka bir yerinden tütüyor olmalı. Kaptan köprüsünün durumuna hiç akıl erdiremedim. Köprünün tekneyle bir ilişiği yok gibi. Bana öyle geliyor ki tekne yola çıktıktan bir saat sonra kaptanı yemeğe çağırmaya gelince bir de ne görecekler? Kaptanla köprüsü yok ortada. Haydi bakalım Tornistan. Ya ayrıldıkları limanda takılı kalmış köprü ya da açık denizlerde kendi başına yüzüyordur. Arada bul köprüyle kaptanı. Ben rıhtım duvarına tünemiş balık tutmaya çabalarken birdenbire görünce Yorikke'yi kendimi tutamamış atmıştım kahkahayı. Öyle bir gülüşle gülmüştüm ki Yorikke ürkmüş bir boy geri sıçramıştı. Zaten çıkmak istemiyordu limandan, belliydi çıkmak istemediği. Dört elle rıhtıma yapışmış bırakmak istemiyordu. Sürtünüyor, sızlanıyor, yaşlıyım dayanamam artık, göğüs geremem fırtınalara, dayanamam dalgalara diyordu. Yürekler acısıydı bu direnmesi. Ama kimseye dinletemiyordu sözünü, kimse acımıyordu ona. İçeride de bir koşuşma, bir telaş. Belli gırtlağını iyice dolduruyorlar. Yorikke'nin doldurunca gırtlağını alır ateşi ister istemez başlar zıplamaya. Nasıl çıksın bunca hergeleyle başa bu zavallı kızcağız? İstediği kadar ısırsın, tırmalasın, sonunda gene ayak uydurmak zorunda kalacak, yapacak dediklerini. Hem bu utangaç, inatçı küçük bayanlar müziği duymaya görsünler, ötekilerden daha azgın oluverirler. Belli, Yorikke de onlardan. Bir yol alabilse öteki limana varıp dinlensin diye genç bir şeytan gibi uçacak, durup dinlenmeden varacak öteki limana. Sonra geniş bir soluk alıp geçmiş günlerini düşleyecek. Gençlik günlerini. Dünkü çocuk sayılmazdı zavallıcık, güçlükle atıyordu adımlarını. Kim bilir kaçın kurası. Üst üste giyinmemiş olsa üşür de soğuk sulara daldıkça. Kanı eskisi gibi akmıyor damarlarından. Kleopatra ile Antua'nın törenine katıldığı günkü gibi mi bugün zavallıcık? Çok geride kaldı o günler. 8. ayrımın sonu. Sayfa 94.